Beden ve ruh. Bu yüce konuyu açıklamadan önce tüm okuyucular böyle bir konuyu bu tip araştırmalarda genelde olduğu gibi soyut felsefi kavramlara dayandırmadan insan aklına yakınlaştırmanın ve açıklamanın mümkün olmadığını düşünselerdi bunu belirtmek benim için önemli. Zira Kabala ilmini keşfedip kendimi buna adadığım günden beri soyut felsefe ve bunun tüm dallarından doğu ile batı gibi kendimi uzaklaştırdım. Buradan itibaren yazacağım her şey tamamen bilimsel açıdan mutlak kesinlik içinde ve kullanışlı pratik şeylerin basit ifadesi yoluyla olacak. Aşağıda bunlardan bahsedecek olmama rağmen bu sadece insan aklının ne hayal edebileceği ile pratik temeller üzerine kurulmuş manevi çalışmanın kavramlarını kullanarak ne anlaşılabileceği arasındaki farkı göstermek içindir. Kabala ilminin özünde göstermiş olduğum gibi. Beden ve ruh kelimelerini gerçekte oldukları gibi derinlemesine açıklamak istiyorum. Zira gerçek ve sağlam kafa bir ve aynı şeylerdir. Bunun nedeni sadece manevi çalışmanın doğası vasıtasıyla ve halk arasında kök salmış yanlış kavramların tümünden arındırmak yoluyla gerçeğin herkese açık olmasıdır. Yanlış kavramlar manevi çalışmanın ruhundan tümüyle arındırılmış olan soyut yöntemlerden alınmıştır. Beden ve ruh kavramlarındaki üç yöntem. Genel olarak dünyada beden ve ruh kavramlarını ilgilendiren metotların üç yöntemde birleştiğini görüyoruz. 1. İnanç yöntemi. İnanç yöntemi var olan her şeyin ruh olduğunu savunur. Yani manevi nesnelerin birbirinden nitelikleri ile ayrıldığına inanır. Bunlara insanların ruhları denir ve insan bedenine bürünmeden önce bağımsız olarak mevcutturlar. Sonrasında beden öldüğünde bunun ruhu etkisi yoktur. Zira manevi nesne basit bir nesnedir. Bu yönteme inananların görüşüne göre ölüm nesneyi oluşturan unsurların ayrılmasıdır. Bu birkaç elementin oluşturduğu ve ölümün parçaladığı fiziksel nesneler için mümkündür. Ancak herhangi bir karmaşalıktan yoksun tümüyle basit bir nesne olan manevi ruh hiçbir şekilde ayrılamaz. Çünkü bu ayrılık onun varoluşunu ortadan kaldırır. Dolayısıyla ruh ebedidir ve sonsuza kadar vardır. Onların anladığı şekliyle beden bu manevi nesnenin kıyafetlenmesi gibidir. Manevi ruh bedenle kıyafetlenir ve onu güçlerini ortaya çıkarmak için kullanır. İyi nitelikler ve her türlü kavramlar. Ayrıca bedene hayat ve hareket verir ve onu zarar görmekten korur. Dolayısıyla bedenin kendisi yaşamsız ve hareketsizdir ve ölüm maddeden başka hiçbir şey içermez. Zira gördüğümüz gibi ruh ayrılır ayrılmaz yani beden öldüğünde insan bedenlerinde gördüğümüz tüm yaşam belirtileri ruhun güçlerinin göstergelerinden başka bir şey değildir. 2. Dualiteye inananların yöntemi. Dualiteye inananlar bedeni değişmez, yaşayan ve besleyen ve gerekli olan her yerde varlığını koruyan bütün bir yaratılış olarak düşünüyorlar. Bedenin hiçbir manevi nesneden yardıma ihtiyacı yoktur. Bununla beraber beden insanın özü kabul edilmez. İlk yöntemin destekleyicilerine göre insanın başlıca özü manevi bir nesne olan algılayan ruhtur. Bu iki yöntemin arasındaki fark sadece beden konseptindedir. Fizyoloji ve psikolojideki kapsamlı gelişmelerin ardından ilahi takdirin bedeninin kendi mekanizması içinde yaşamın tüm ihtiyaçlarını karşıladığını buldular. Onların görüşüne göre bu, ruhun bedendeki işlevselliğinin rolünü sadece manevi türden özellikler ve kavramlarla sınırlar. Dolayısıyla her iki yöntemde de dualiteye inansalar bile bedenin nedeninin ruh olduğunu söylerler. Yani beden ruhtan uzanan bir sonuçtur. 3. Kabul etmeyenlerin yöntemi. Sadece fizikselliği kabul eden, maneviyatı reddedenlerin yöntemidir. Bu yöntemi destekleyenler, bedende herhangi bir manevi nesnenin varlığını inkar ederler. Bunlar, insan aklının da bedenin bir ürünü olduğunu açıkça ortaya koyarlar ve bedeni, kabloları bedenden beyne uzanan ve dışsal şeylerle etkileşmeleri üzerine işleyen elektrikli bir makine olarak tanımlarlar. Ayrıca acı ve has hislerini beyne gönderirler ve beyin organa ne yapacağını emreder. Her şey bu iş için oluşturulmuş kablo ve kordonlarla işler. Organı acının kaynağından hazın kaynağına doğru hareket ettirirler. Böylece insanın yaşamın olaylarından çıkardığı tüm sonuçları açıklarlar. Bunun dışında aklımızla kavramlar ve akla uygunluklar olarak hissettiğimiz şeyler fiziksel olayların bedenin içindeki görüntüleridir. İnsanın tüm hayvanlara üstünlüğü aklımızın kavram ve akılsallık olarak deneyimlediğimiz bedenin tüm olaylarını beynimizde görüntüler olarak tanımlayacak şekilde gelişmiş olmasıdır. Dolayısıyla akıl ve onun tüm çıkarımları bedenin olaylarından uzanan ürünlerden başka bir şey değildir. İlaveten bu yöntemle tamamen hemfikir olan ancak ona beden makinasının içinde kıyafetlenen ruh denilen manevi ebedi nesneyi ekleyen ikinci yöntemin savunucuları vardır. Bu ruh insanın özüdür ve beden makinası onun sadece kıyafetidir. Böylece beden ve ruh kavramlarının içinde bulunmuş tüm insan bilimini genel hatlarıyla sunmuş oldum. Manevi çalışmaya göre beden ve ruhun bilimsel anlamı. Şimdi bu engin konuyu bilgilerimizin bizlere açıkladığı gibi manevi çalışmaya göre açıklayacağım. Zaten birkaç yerde yazdım. Kabala ilmi ve bilgilerimizin hiçbir sözü teorik temellere dayanmaz. Böyle olmasının nedeni insanın doğal olarak şüpheci olması ve insan aklının kesin kabul ettiği her sonucun bir süre sonra tereddütlü kabul edilmesidir. Dolayısıyla kişi çalışmasının çabasını iki katına çıkarır ve başka bir sonuç türetir ve bunu kesin olarak ilan eder. Ancak kişi gerçek bir öğrenci ise tüm hayatı boyunca bu eksende yürür. Zira dünün kesinliği, bugünün belirsizliği ve bugünün kesinliği yarının belirsizliği olmuştur. Bu nedenle her türlü kesin sonucu bir günden fazlası için tayin etmek mümkün değildir. İfşa olan ve gizlenen. Bugünün bilimi realitede mutlak kesinlik olmadığını yeterince anlamıştır. Ancak bilgelerimiz bu sonuca birkaç bin yıl önce vardılar. Bu nedenle bilgelikleriyle bu konularla ilgili olarak bizlere rehberlik etmişler ve sadece teoriye dayalı sonuçlar çıkarmayı değil, böyle teorilerle görüşmeler yoluyla bile desteklenmemizi yasaklamışlardır. Bilgelerimiz manevi ilmi iki içeriğe bölmüştür. İfşa olan ve gizlenen. İfşa olan kısım hiçbir araştırma olmaksızın uygulamalı deneyimler üzerine inşa edilmiş kavramlarla birlikte doğrudan bilincimizle bildiğimiz her şeyi kapsar. Bilgelerimizin dediği gibi yargıç sadece gözlerinin gördüğüne sahiptir. Gizli kısım güvenilir kişilerden duyduğumuz ve bunların genel anlayış ve algısı vasıtasıyla edindiğimiz tüm kavramları kapsar. Ancak gizli kısma sağlıklı bir akıl ve doğru kavrayışla ele almak için yeteri kadar yaklaşamayız. Bu olayları basit inanç ile kabullenmemizin tavsiye edildiği gibi gizlenen olarak addedilir. Halk için oluşturulan inanç geleneğiyle ilgili olarak da bunları inceleme ve çalışma konusunda bizi harekete geçirecek konulara göz gezdirmemiz bile yasaklanmıştır. Bununla beraber bu isimler, yani ifşa olan ve gizlenen, eğitimsizlerin düşündüğü gibi belli bir bilgiye uygulanan kalıcı isimler değildir. Tersine bunlar sadece insan bilincine uygulanabilir. Böylece kişi sadece önceden keşfettiği, gerçek deneyim vasıtasıyla öğrendiği tüm konuları ifşa olan olarak ve henüz bu şekilde tanımlanmamış konuları da gizlenen olarak addeder. Dolayısıyla nesiller boyunca tüm insanlar bu iki ayrıma sahiptirler. İfşa olan kısmın çalışılması ve araştırılmasına izin verilecek, zira gerçek temellere dayanır ve gizli kısmın en ufak incelenmesi bile yasaklanmıştır. Çünkü burada kişinin gerçek bir temeli yoktur. İnsan bilimini kullanmada izin verilen ve yasaklanan. Bu nedenle bilgelerimizin ayak izlerini takip eden bizlerin, gerçek deneyimlerle ispat edilmiş bilgi ve biri hariç diğerinden şüphe etmediğimizi, insan bilimini kullanmasına izin verilmemiştir. Dolayısıyla yukarıdaki üç yöntemden herhangi birini kesin olarak kabul edemeyiz. Bu, dinin konusu ve temel kavramları olan beden ve ruh kavramları ile ilgili olarak daha da büyük bir dereceye kadar böyledir. Bizler sadece hiçbir kimsenin şüphe duyamayacağı deneyimlerden alınmış yaşam bilimlerinin kavramlarını kabul edebiliriz. Açıkçası böyle bir ispat hiçbir manevi konuda bulunulamaz. Sadece duyularla algılanabilecek fiziksel konularda bulunabilir. Dolayısıyla üçüncü yöntemi kullanmamıza bir ölçüye kadar izin verilmiştir. Üçüncü yöntem sadece beden konusuyla hiç kimsenin şüphe etmediği ve deneylerle ispatlanmış tüm sonuçlarla ilgilenir. Onların yöntemlerinin nedeni ile diğer yöntemleri birleştiren kavramların geri kalan kısmı bizler için yasaklanmıştır. Bunları kullanan bir kişi putlara dönmeyin sözünü çiğnemiş olur. Ancak bu üçüncü yöntem insan ruhuna yabancı ve iğrenç gelir. Bunu kabul edebilecek gerçekten eğitimli neredeyse hiçbir insan yoktur. Bu böyledir çünkü onlara göre kişinin insan formu silinmiş ve yok olmuştur. İnsan başka güçler tarafından yürütülen ve çalışan bir makine olarak yapılmıştır. Onlara göre insanın hiçbir şekilde özgür seçimi yoktur. Tersine doğanın güçleriyle itilmektedir ve tüm aksiyonları mecburidir. Bu nedenle insan ödül veya cezaya sahip değildir. Zira hiçbir yargı, ceza veya ödül özgür seçimi olmayan birine uygulanamaz. Böyle bir şey kesinlikle akla hayale sığmaz ve sadece ödül ve cezaya inanan dinciler için değil, zira onun ilahi takdirine, yani doğanın tüm güçlerinin onun tarafından yönetildiğine inanmak onlara her şeyin iyi ve arzulanan bir sebebi olduğunu garanti eder. Bununla beraber bu yöntem herkesin kör, akılsız ve amaçsız bir doğanın ellerine bırakıldığına inanan dinci olmayan kişilerin gözünde daha da yabancıdır. Bu zeki insanlar doğanın elinde oyuncak gibidirler, yoldan çıkmış gibi yönetilmektedirler ve kim bilir nereye doğru. Dolayısıyla bu yöntem dünyada küçümsenmiş ve kabul görmemiştir. Ancak şunu bilmelisiniz ki, dualiteyi kabul edenlerin yöntemi sadece yukarıda bahsedilen yanlışı düzeltmek için geldi. Bu nedenle üçüncü yönteme göre sadece bir makine olan bedenin hiçbir şekilde gerçek insan olmadığına karar verdiler. İnsanın gerçek özü tamamen farklı, gözle görünmez ve duyularla algılanamayan bir şeydir. O, kıyafetlenmiş ve beden içine gizlenmiş manevi bir varlıktır. Bu, insanın kendisi benidir. Beden ve onun içindeki her şey o ebedi ve manevi benin sahip oldukları olarak kabul edilir. Yazmış oldukları gibi. Bununla beraber onların söylediklerine göre bu yöntem eksiktir. Zira ruh veya beden kişinin kendisi olan manevi bir varlığın nasıl bedeni hareket ettirdiğini ve onunla ilgili herhangi bir şeye nasıl karar verebildiğini açıklayamıyor. Bunun böyle olmasının nedeni felsefi doğruluğun kendisini müteakip manevi varlığın fiziksel ile hiçbir şekilde ilişkisi, teması yoktur. Kendileri de yazdığı gibi manevi varlığın beden üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Rambama, Maimonides'e karşı suçlamalar. Ancak bu soru olmaksızın bile onların yöntemi halk arasında yasaklanmıştır. Yukarıda açıkladığımız gibi. Bilgelerinin Rambama yönelik tüm suçlamaları ve onun kitaplarını yakmak için acımasız yargıları, onun kendisinin erdemliğinden veya yaradana olan bağlılığından şüphe ettikleri için değildi. Tersine sadece onun kitaplarına yardımcı olarak o dönemde en üst noktada olan felsefe ve metafizik kullanmasından dolayıdır. Rambam onları bundan kurtarmak istedi. Ancak bilgeler onunla hemfikir değillerdi. Söylemeye gerek yok ki, bugün bizim neslimiz zaten metafiziksel felsefenin kişinin zamanını harcamaya değer hiçbir içeriğinin olmadığını kabul ediyor. Dolayısıyla onların sözlerinden herhangi bir şey almak herkes için kesinlikle yasaklanmıştır. Sürgün ve kurtuluş. Maneviyat ve gelişim yasası arasındaki ahenk veya alın yazısı. Halklar arasında dinlenmeyeceksiniz. Ve aklınıza gelen şey kesinlikle ülkelerin milletleri gibi, aileleri gibi olacağız demediğiniz şeyler olacak. Yaradan bize sürgünde var olamayacağımızı ve milletlere karışıp huzur bulan ve onların arasında kendilerinden bir iz bile kalmadan özümsenen milletlerin geri kalanı gibi huzur bulmayacağını apaçık gösterecek. Bizler böyle değiliz. Bu halk ve oradan kralınız, yaradanınızı bulacaksınız. Zira onu tüm kalbinizle ve tüm ruhunuzla talep edeceksiniz. Sözlerini gerçekleştirmeden kitleler arasında huzur bulmayacak. Bunu ilahi takdiri ve bizimle ilgili olarak manevi çalışma gerçektir. Ve onun tüm sözleri gerçektir. Ve onun doğruluğundan şüphe ettiğiniz sürece vay halimize. Sözlerini çalışarak inceleyebiliriz. Bize olan tüm sıkıntılarla ilgili olarak bunun tesadüf veya alın yazısı olduğunu söylüyoruz. Bunun bir tek çaresi vardır. Sorunları öyle bir dereceye kadar üstümüze getirmek ki bunların bizim için manevi çalışmada planlanan tesadüfi değil, değişmez ilahi takdir olduğunu görelim. Bu konuyu gelişim yasasının kendisiyle açıklayacağız. Manevi çalışma vasıtasıyla edindiğimiz değişmez rehberliğin doğası, ilahi takdirdeki manevi çalışmanın yolunda olduğu gibi diğer milletlerin bize geldiğinden çok daha hızlı bir gelişimdir. Ulusun üyeleri bu şekilde geliştiğinden her zaman ileriye gitme ve manevi çalışmanın aralığı ile son derece titiz olma zorunluluğu vardı. Ancak bunu yapmadıkları ve kendi dar egoistliklerini, yani onun için değil için koşulunu dahil etmek istedikleri için bu ilk manevi yıkımını harekete geçirdi. Zira diğer halklar gibi zenginlik ve gücü hakkaniyetin üstüne çıkarmak istediler. Ancak manevi ıslah bunu yasakladığından hocalarımızın yazdıklarını ve kehanetlerini inkar ettiler. Ve komşularının davranışlarını benimsediler. Böylece hayattan egoizmlerinin onlardan talep ettiği kadar zevk alabilirlerdi. Ve bunu yaptıklarından dolayı ulusun gücü dağıldı. Bazıları kralları ve egoist makam sahiplerini izledi ve bazıları da peygamberleri. Ve ayrılık yıkıma kadar sürdü. İkinci yıkımda durum daha da çarpıcıydı. Zira ayrılığın başlangıcı Sadok ve Bitos tarafından başı çekilen erdemsiz taraftarlarca açıkça sergilenmişti. Onların bilgelerimize karşı ayaklanması öncelikle Lişma zorunluluğundan kaynaklanıyordu. Bilgelerimizin dediği gibi, akıllı adamlar, sözlerinize dikkat edin. Bencillikten vazgeçmek istemedikleri için bu yozlaşmış türden toplumları yarattılar ve manevi yoldan farklı olarak bencil arzuların peşinden koşan zenginler ve makam sahiplerinden oluşan Sidokim denilen çok büyük bir cemaat oldular. Ve bunlar Prusim'e karşı savaştılar ve Roma İmparatorluğu'nun saltanatını getirdiler. Bunlar bilgelerimizin manevi yolda tavsiye ettikleri gibi mecburi barışı yapmadılar. Ta ki tapınak yıkılıp maneviyatın görkemi sürgün edilene dek. Dünyevi bir amaç ile manevi bir amaç arasındaki fark. Dünyevi bir amaç insancılıktan kaynaklanır ve kendisini insancılığın üzerine çıkaramaz. Ancak Yaradan'dan kaynaklanan manevi bir değer kendini insanlığın üzerine çıkartabilir. Bunun nedeni manevi idealleri olmayan bir hayatın temelinde insanların eşitliği ve insanı yüceltmenin olmasıdır. Bu durumda kişi diğerlerinin gözünde kendisini daha büyükmüş gibi gösterir ve kişisel övüncü içerisindedir. Ve kişi bazen çağdaşlarının gözünden düşse de yine de başka nesillere güvenir ve bu onun için hala değerli bir şeydir. Tıpkı kimsenin bilmediği ve ona değer vermediği halde değerli bir taşın sahibini çabaya getirmesi gibidir. Bununla beraber manevi değerler Yaradan'ın gözünde övgüye dayanır. Dolayısıyla içselliği değer olarak izleyen kişi kendisini insan olmanın üzerine çıkarabilir. Ve bizim dünyevi arzuların içerisinde olduğumuz sürgünümüz de böyledir. Bir şekilde manevi öğreti yolunu izlediğimiz ve güvende kaldığımız sürece tüm milletler oldukça gelişmiş olduğumuzu bilir ve işbirliği yapmamızı isterler. Onların her biri kendi bencil arzularına göre bizi kötüye kullandılar. Ancak biz yine de milletler arasında oldukça güçlüydük. Zira tüm kötüye kullanmadan sonra bile bizler için yine de iyi bir parça kaldı. Ülkenin sivilleri için olandan daha büyük. Ancak insanlar bencil girişimlerini gerçekleştirmek arzuları içinde manevi öğretiye karşı ayaklandığından hayatın amacını yani manevi çalışmayı unuttular. Ve yüce amaç hayatın hazları olan bencil amaçlarla yer değiştirdiğinden zenginlik edinen herkes şöhret ve güzellikle kendi amacını yükseltti. Ve dindar insanın parasal fazlalığını hayır kurumları, iyilik yapma, papaz okulları inşa etme ve başka ortak ihtiyaçlara dağıttığı yerde egoistler de kendi parasal fazlalıklarını hayatın zevklerine dağıttılar. Yiyecek ve içecek, giyim ve mücevher ve her ulustan tanınmış kişilerle birliktelik sağladılar. Bu sözlerle sadece manevi ilmin ve gelişimin doğal yasasının muazzam bir birlik içinde hatta kör inançla bile el ele gittiğini göstermeyi düşündüm. Bu yüzden sürgündeki kötü olayların hepsi maneviyatı amacı dışında kullandığımızdandır ki kendi sürgün dönemimizden bununla ilgili söyleyecek çok şey var. Ve eğer gerçekten manevi değerleri tutmuş olsaydık bize hiç zarar gelmezdi. Maneviyat ve kör inanç arasındaki uyum ve birlik ve insanın analizinin gelişimi. Dolayısıyla bu vesileyle artık halka sorunlarımıza yeter demeyi teklif ediyorum. Ve en azından bu serüvenlerin burada ülkemizde bile bize tekrar tekrar çektirdikleriyle ilgili insani bir hesaplama yapın. Kendi ilkelerimizi oluşturmak istiyoruz. Zira bir halk olarak toprağa tutunma ümidimiz olmadığından kendimiz için değil, çalışmanın son koşulu onun için çalışmaya kadar hiçbir bencillik kırıntısı olmadan Yaradan'ın ifşasında da ortaya koyduğum gibi ciddi bir şekilde manevi çalışmaya tutulmalıyız. Eğer kendimizi buna göre oluşturmazsak o zaman aramızda sınıflar olur ve hiç şüphesiz diğer milletler gibi hatta daha da fazla sağa sola itiliriz. Bunun nedeni gelişmişin doğasının dizginlenememesidir. Çünkü ön yargılı birinden gelen herhangi önemli bir nosyon hiçbir şeyin önünde başını eğmeyecek ve anlaşmaya varmayacaktır. Bu nedenle bilgelerimiz kalbi yaradana doğru olanlar insanların en acımasızdır demişlerdir. Zira aklı daha geniş olan en dik kafalı olandır. Bu psikolojik bir yasadır ve eğer beni anlamıyorsanız gidip bu dersi ulusun en çağdaşları arasında çalışın. Daha henüz çalışmaya başlamamamıza rağmen zaman çoktan bizim aklımızın şiddetini ve kararlılığını ifşa etti. Ve birinin inşa ettiğini diğeri bozar. Bu herkes tarafından bilinir. Ancak sözlerimde sadece bir yeni şey var. Onlar sonunda diğer tarafın tehlikeyi anlayacağına ve başını eğip onların görüşünü kabul edeceğine inanıyorlar. Ancak biliyorum ki onları bir sepetin içinde bağlasak bile kişi diğerine azıcık bile teslim olmayacaktır. Ve hiçbir tehlike kişinin hırsını yerine getirmesini yarıda kesemeyecektir. Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse amacımızı fiziksel hayatın üzerine yükseltmediğimiz sürece fiziksel dirilişe sahip olamayacağız. Çünkü içimizdeki maneviyat ve fiziksellik aynı sepette yaşayamaz. Zira bizler bu fikrin çocuklarıyız. Ve materyalizmin 49 kapısına dalmış olsak bile bu fikirden vazgeçmeyeceğiz. Bu yüzden ihtiyacımız olan şey Yaradan'ın adına olan kutsal amaçtır.